Ayrım 59, sayfa 504. Depo şefi hemen masasından gelip Blaine'e gücenik bir ifadeyle kafa tuttu. Kim olduğunuzu bilmiyorum ama emri veren budala sizseniz bir zılgıtı hak ediyorsunuz. Bir günlük üretimi kaybettik. Bu sandıkları kuzeydeki evlatlarımıza götürecek vapur hazır. Onları vapura götürecek tren de neredeyse gelecek. Şasa gruptan ayrıldı, çalışan polisleri seyretmeye gitti. İşler kesat mı diye sordu içlerinden birine. Adam, vaktimizi boşuna ziyan ediyoruz diye homurdandı. Başını kaldırmadan konuşmuştu. Şasa için için kendinden iğrendi. Bir günlük üretim onun yüzünden kaybedilmişti. Onun sorumluluğuydu bu. Kenarda suçlu suçlu durup geri kalan sandıkların açılışını seyretti. Polisler kapıda toplandı, işçi tulumu giymiş fabrika işçileri yüksek kapılardan geçip imalat görevlerine başlamak üzere girdiler. Polis komiseri bakanla adamlarının küçük bir grup halinde durdukları yere geldi. Hiçbir şey bulamadık bakanım, üzgünüm. Yapmak zorundaydık dedi Blaine, yan gözle şasaya bakarak. Kimsenin suçu yok. Bal gibi birinin suçu diye patladı depo şefi öfkeyle. Şimdi sizin eğlenceniz bittiğine göre malın geri kalanını yüklemeye başlayabilirim artık. Şasa adama baktı. Davranışındaki bir şey omurgasının ürpermesine neden olmuştu. Savunmaya geçmiş gibi hal gözlerini durmadan kaçırışı. Elbette diye düşündü. Eğer sandığa hurda konup silahlar aşırıldıysa bu iş burada yapılmış demektir ve bu adam da komploya gırtlağına kadar batmış olmak zorundadır. Zihni yavaş yavaş deminki hayal kırıklığından sıyrılmaya başlamıştı. Pekala diyordu Blaine, hayal peşinde koştuk, işinize devam edebilirsiniz. Bir dakika efendim diye atıldı şasa, depo şefine döndü. Kaç vagon yüklediniz şimdiye kadar? İşte yine aynı şey. Şef gözlerini kaçırıyor, hafif kararsızlık belirtileri gösteriyordu. Yalan söyleyecekti. Bakışları istemeyerek yükleme kapısının yanındaki kendi odasında, masasında duran kağıt tomarına döndü. Şasa masaya yürüdü, kağıtları eline aldı. Manifestolardı bunlar. Üç vagon yüklenmiş bile diye okudu. Hangileri bunlar? Şef suratını asarak, onlar öteki hatta alındı dedi. Blaine hemen, bu hatta geri getirilsinler diye emretti. Blaine ile Şasa kapanmış vagonların ilki açılırken platformda lamba ışığında ayaktaydılar. Vagonun içinde yeşil tüfek sandıkları görünüyordu. Şasa, aradıklarımız buradaysa yığının en dibinde olacaktır diye öneride bulundu. Bu işten sorumlu olan kanıtı mümkün olduğu kadar çabuk ortadan kaldırmak isteyecektir. İlk o sandıkların yüklenmesini kesinlikle sağlar. Alt sandıkları çıkarın. Blaine'in sesi sertti. Üstteki sandıklar indirilip perona sıralandı. Tamam. Blaine vagonun dibini işaret etti. Şu sandığı indirin açın. Kapak beton zemine tangırtıyla düştü. Efendim diye bağırdı kapağı elinden atan polis. Şuna bakın. Blaine yaklaştı, açık sandığa baktı, sonra tekrar dikkatle baktı. Depo şefi hızlı adımlarla uçtaki bir kulübeye doğru gidiyordu. Tutuklayın o adamı diye bağırdı Blaine. İki polis koşup adamı kollarından kavradılar. Adam öfkeyle mücadele ediyor, polisler onu perona zorla sürüklüyorlardı. Blaine şasaya döndü. Yüz ifadesi ciddi, gözleri pırıltılıydı. Oğlum, herhalde bu yaptığınla övünüyorsundur dedi. Bize dağlar kadar iş çıkardın, nice uykusuz geceler hazırladın. 15 ciddi adam Bakanlar Kurulu masasının çevresine sıralanmış, Blaine Malcolm'in anlattıklarını dinliyorlardı. Tam kaç silahın kaybolduğunu kesin olarak saptamaya olanak yok. Ayın başından bu yana cepheye iki büyük silah sevkiyatı daha yapıldı. Henüz ikisi de Kahire'ye varmadı. Yoldalar. Ama o partilerden de silah eksilmiş olduğunu varsayabiliriz. Tahminime göre 2000 kadar tüfek, 1,5 milyonda fişek takımı kaybolmuş olmalı. Masanın çevresindekiler tedirgin teki tedirgin kıpırdadılar ama kimse konuşmadı. Bu durum elbette ki büyük kaygı verici ama en kötü yanı kaynaktan 30 ile 50 arasında Vickers makinalı tüfeğinin de kaybolmuş olması. İnanılmaz, inanılmaz bir şey diye mırıldandı Dennis Wrights. Bunlar ulusal çapta bir ayaklanmayı başlatmaya yeter. Ortalık yine 1914'e dönebilir. Haberin sızmamasına dikkat etmeliyiz. Ülkede panik başlar. Blaine, ayrıca düşünmemiz gereken bir şey de trenden çalınan tonlarca patlayıcı dedi. Onlar kesinlikle iletişimi bozmak, askeri birlik sevk etmemizi engellemek için kullanılacaktır. Eğer bir ihtilal başlarsa... Lütfen söylesene Blaine diyerek tek parmağını havaya kaldırdı başbakan. Birincisi, onların şu sıra ortaya çıkıp hükümet darbesine girişmelerini beklememizi gerektiren kesin işaretler var mı? Hayır başbakanım. Ben ancak silah hırsızlığına bakarak tahminde bulunabiliyorum. İlk parti silahlar Kahire'ye varınca hırsızlığın farkına varılacağını biliyorlardır. Kesinlikle ondan önce harekete geçmeyi planlıyorlardır. Ne zaman varıyor silahlar Kahire'ye? Yaklaşık 2 hafta sonra. Demek ki birkaç güne kadar girişimde bulunmalarını beklemeliyiz. Korkarım öyle başbakanım. İkinci sorum Blaine. Soruşturman ne kadar ilerledi? OB ve Stormjager liderlerinin komple bir listesi var mı? Komple listesi yok. Elimizde şu ana kadar 600 dolayında isim var. Sanırım kilit adamların çoğu listede. Ama tabii bundan emin olmalıyız. Listedeki isimler ne kadar duyarlı? Orange Free eyaletinin yöneticisi de var. Evet, onu biliyorum. 12 parlamento üyesi. İçlerinden biri eski kabinede bakan. Milletvekili dokunulmazlığı diye mırıldandı Mareşal Smuts. Onlara dokunamayız. Sonra kilise ileri gelenleri var. En az 4 yüksek rütbeli subay, başta gelen devlet memurları, bir polis komiseri yardımcısı. Blaine listeyi okuyordu. Bitirdiğinde başbakan kararını vermişti bile. Beklemeyi göze alamayız. Parlamento üyeleri dışında listedeki öbür sanıklar için tutuklanma ve hapis kararlarının çıkarılmasını istiyorum. Hazırladığınızda hemen imzalarım. Bu arada hepsinin aynı anda tutuklanmasını ayarlamanı istiyorum. Sorgu için yer hazırlığı da yap. İtalyan savaş esirleri için Bavyansport'ta ve Pietermaritzburg'da kurulmuş toplama kampları var. İyi dedi Mareşal Smuts. Bu adamları mümkün olan en kısa zamanda tel örgülerin ardında istiyorum. Kayıp silahlarla patlayıcıların da bulunmasını hem çok çabuk bulunmasını istiyorum. Beklemeyi göze alamayız dedi Manfred Delarey dikkatle. Her geçen saat tehlikeli. Her gün bizi uçuruma daha çok yaklaştırıyor. Bir hafta demek felaket demek olabilir. Birinci sınıf kompartmanındaki diğer adamlar, hazır değiliz, zamana ihtiyacımız var diyerek onun sözünü kestiler. 8 kişiydiler kompartmanda. Güney Ekspresi'ne son 200 mil içinde çeşitli istasyonlardan binmişlerdi. Trenin kondöktörü onların sempatizanıydı. Koridorda da Stormjagger'lar nöbet bekliyordu. Kimse sokulup konuşmalarına kulak misafiri olamazdı. Son hazırlıklar için bize 10 gün bırakacağınıza söz vermiştiniz. 10 günümüz yok be adam, dediklerimi duymadın mı? Yapılamaz diye diretti adam inatla. Yapılabilir, Manfred sesini yükseltmişti. Yapılmak zorunda. Yönetici ciddi bir sesle söze karıştı. Yeter tartıştığınız baylar, kavgamızı düşmanla edelim. Manfred gözle görünür bir çabayla sesini alçalttı. Öyle patladığım için özür dilerim ama vaktimiz kalmadığını tekrar etmek isterim. Demiryolu atölyelerinden silah alındığı belli oldu. 10 adamımız tutuklandı. Polisten bir tarafımız bize 200'den fazla ileri gelen üyemiz için tutuklama emri çıktığını söyledi. Pazar günü tutuklamalar yapılacak. Pazara 4 gün var. Bunları biliyoruz diyerek tekrar söze karıştı yönetici. Şimdi yapmamız gereken planı uygulamaya koyup koyamayacağımıza karar vermek. Uygulamalı mı yoksa ertelemeli miyiz? Her birinizin görüşünü dinleyeceğim, sonra da oya koyacağız. Önce General Kopman'a söz verelim. Hepsi generale baktılar. Sivil kılıktaydı ama asker olduğu her halinden belliydi. Kocaman bir harita çıkarıp masaya yaydı, profesyonel bir sesle konuşmaya başladı. Önce ordunun savaş düzenini, birliklerin, uçakların, zırhlı arabaların mevkilerini belirtti, sonra şöyle devam etti. Görüyorsunuz, askerlerin toplandığı iki merkez, Robert Haight ve Durban'daki mevkiler. Birincisi süvari eğitim yeri, ikincisi de cepheye gitmek için bekleyenler. 160 bin kişiye yakın kuvvet zaten yurt dışında olduğuna göre bu saydıklarım toplam 5 bine zor ulaşır demektir. Modern uçak yok, yalnızca 50 tane Harvard eğitim uçağı var. Bu durumda kontrolü ele geçirmek için önemli olan ilk birkaç gün boyunca birlikleri bulundukları mevkilerde tecrit etmek akla yakın. Bunu yapmak için karayolu ve demiryolu köprülerini uçurmak gerek. Özellikle Vaal nehrinde, Orange nehrinde ve Umzindusi nehrinde olanları. 10 dakika daha konuşmaya devam etti, sonra özetledi. Adamlarımız iyi mevkilerde, genelkurmaya kadar sızmış durumda. Ordunun ani müdahalesinden bizi haberdar edebilirler. Daha sonra genelkurmaydaki SMATS taraftarlarını tutuklayıp kilit altına alırlar. Orduyu da bizi desteklemek, yeni kurulacak Cumhuriyet hükümetini desteklemek üzere harekete geçirirler. Kompartmandakiler birer birer görüşlerini belirttiler. Son konuşan Manfred oldu. Baylar diye başladı. Son 12 saat içinde Portekiz Angolası'ndaki temsilci kanalıyla Alman Abwehr ile ilişki kurdum. Bize Alman Yüksek Komutanlığı'nın ve Führer'in güvencesini verdi. Alman denizaltı ikmal gemisi Altmark şu anda Cape Town'un 300 deniz mili açığında 500 tonu aşkın askeri malzeme yüklü durumda. Yardımımıza koşmak için işaretimizi bekliyor. Alçak sesle ama ikna edici biçimde konuşuyordu. Kompartmandakilerin kendisinden yana meylettiğini de hissetmekteydi. Sözlerini bitirdiğinde kısa ama derin bir sessizlik oldu. Sonunda yönetici, "Artık tüm gerçekler önümüzde," dedi. "Kararı vermeliyiz. Öneri şu, hükümet bizi tutuklayıp hapsetmeden planı uygulamaya koyacağız. Ayaklanıp şimdiki hükümeti devirecek, iktidarı elimize alacak, ulusumuzu tekrar özgürlük ve adalet yoluna çevireceğiz. Şimdi her birinize sırayla soruyorum. Evet mi diyorsunuz yoksa hayır mı?" "Ya," dedi ilk adam. İkincisi, "Ekstem ya," dedi. "Ekstem o ak ya, ben de evet diyorum." Sonunda yönetici durumu özetledi. "Hepimiz aynı kanıdayız. Birimiz bile girişime karşı değiliz." Sustu. Manfred Döller'e baktı. "Bize ayaklanmayı başlatacak bir işaretten söz etmiştiniz. Ülkeyi alt üst edecek bir şey. Onun ne olacağını söyler misiniz?" Manfred, "İşaret hain John Christian Smuts'ın öldürülmesi olacak." Hepsi ona sessizlik içinde baktılar. Gerçi müthiş bir şey bekliyorlardı ama bunu hiçbiri beklemeye cesaret edememişti. "Siyasal cinayetin ayrıntıları dikkatle planlandı," diyerek güvence vermeye devam etti Manfred. "Berlin'de 3 ayrı planı hazırlandı. Her biri ayrı bir tarih için, şartlara göre. Birinci plan tarihi en önce olanı. Bugünkü durumumuza çok iyi uyuyor. Smat önümüzdeki cumartesi günü öldürülecek. 3 gün sonra. Liderlerimizin tutuklanacağı günden 1 gün önce." Sessizlik 1 dakika daha devam etti. Sonra yönetici sordu. "Nerede, nasıl yapılacak?" "Onu bilmeniz gerekmiyor. Ben gerekeni yapacağım. Tek başıma ve yardımcısız. Smuts'ın ölüm haberi açıklandığı anda hızla ve etkin biçimde harekete geçmek sizin göreviniz. Ondan kalan boşluğa girip iktidarın dizginlerini alacaksınız." "Öyle olsun," dedi yönetici alçak sesle. "Vakti geldiğinde hazır olacağız. Tanrı savaşımızı kutsasın." Kompartmandaki 8 kişinin hepsi birer ikişer indiler. Tren Bloemfontein istasyonundan kalkıp Cape Town yoluna koyulduğunda içlerinden yalnız Manfred trende kaldı. Şaraphane müdürü Saki Van Wuren, Manfred'e "Tesiste bir ateşli silah bulundurma ruhsatın var," dedi. "Dağlardan inip bağlara, meyve ağaçlarına zarar veren maymunları vurmak için." Merdivenlerden aşağı, mahzenin serinliğine inip yol gösterdi. Dağlardan doğru bir iki el silah sesi duyan hiç aldırış etmez. "Ama zor durumda kalırsan tesisin adamı olduğunu söyle. Benim adımı ver." Fıçının sahte kapağını açıp geri çekildi. Manfred çömeldi, su geçirmez ambalajlara elini uzattı. Önce bir radyo vericisi çıkardı. Van Wuren'in uzattığı yeni pilleri taktı, telsiz bir sırt çantasına yerleştirilmiş, taşınabilir durumdaydı. İkinci bir ambalaj açtı, tüfek kılıfını çekti. Kılıfın içinde 98'lik Mauser pusu tüfeği vardı. 173 grenli mermiyi saniyede 2500 fit hızla fırlatacak basınç düzeyine sahip bir tüfek. 50 atımlık 7x57 mm cephane. Deutsche Waffen und Munition Fabrik'teki uzman teknisyenlerden biri tarafından elle doldurulmuştu. Dürbünü Zeiss markaydı. Manfred dürbünü takıp hazineyi doldurdu, kurşunların geri kalanını yerine koydu, tekrar fıçıya yerleştirdi. Van Wuren onu arabasıyla Hotanto Holland dağlarının bir vadisine götürdü. Patikanın bittiği yerde indirdi, kendisi geri döndü. Manfred o gidinceye kadar bekledi, sonra yükünü sırtladı, yukarıya doğru tırmanmaya koyuldu. Bol bol vakti vardı. Aceleye hiç gerek yoktu ama bu jimnastik hoşuna gitmişti. Uzun, hızlı adımlarla tırmanıyor, yüzünün, vücudunun terlemesinden zevk alıyordu. Yamacın tepesine vardı, ağaçlık vadiye indi, arkasındaki yüksek tepelerden birine tırmanmaya koyuldu. Tepeye yaklaşırken durdu, telsizi kurdu, antenleri gerdi, uçlarını iki ağacın dallarına attı, dikkatle kuzeye çevirdi. Sonra sırtını bir kayaya dayayıp oturdu. Küçük Sara'nın hazırladığı sandviçi yedi. Luanda'daki Amber ajanıyla ilişki kurma saati öğleden sonra 3'tü. Greenwich saatine göre tabii. Daha bir saat beklemesi gerekiyordu. Sandviçi bitirdikten sonra Mauser'i kucağına koydu. Onu sevgiyle okşadı. Kendini silahın verdiği duyguya yeni baştan alıştırdı. Onu omzuna kaldırıp nişan aldı. Egzersiz yaptı. Almanya'dayken aynı tüfekle uzun uzun çalışmıştı. 300 metreye kadar sokulan hedefi hangi gözünden vurabileceğini bile seçecek durumda olduğunu biliyordu. Ama silahı yine de deneyip dürbün ayarının tamam olduğundan emin olmalıydı. İnsan biçimine mümkün olduğu kadar yakın bir hedefe ihtiyacı vardı. Tüfeği dikkatle bir yana bıraktı, telsize döndü. Morse kitabını çıkardı, çoktan şifreleyip hazırladığı mesajı açtı. Parmaklarını oynattı, mesajı yollamaya başladı. Pirinç düğmeye hızlı hareketlerle basıyor, Luanda'daki telsizcinin bu üslubu tanıyacağını, kimliğini şifre ardından daha kesin biçimde anlayacağını biliyordu. "Kartal üssü, ben Beyaz Kılıç." Dördüncü seslenişinde cevap geldi. Kulaklarında net duyuluyordu. "Konuş Beyaz Kılıç." "Birinci planın uygulanmakta olduğunu bildiriyorum. Tekrar ediyorum, birinci plan. Aldığınızı onaylayın." Yakalanma tehlikesi yaratacak uzun mesajlara gerek yoktu. Her şey daha Manfred Berlin'den ayrılmadan en ince ayrıntılarına kadar ayarlanmıştı. "Anlaşıldı, piyan bir. İyi şanslar. Kartal üssü, tamam. Beyaz kılıç, tamam." Antenleri topladı, vericiyi kılıfına soktu, tam omzuna vuracağı sırada tepelerde bir patlama sesi yankılandı. Manfred kayanın ardına sindi. Mauser'ine uzandı, rüzgar ondan yanaydı. Beklemek üzere yerleşti. Yarım saat kadar hiç kıpırdamadan yattı, dikkat kesilmişti. Gözleri aşağıdaki vadideydi. İlk kıpırtıyı çalılar arasında gördü. Babunlardı bunlar, maymunlar. Her zamanki düzende ilerliyorlardı. Bir düzine kadar genç erkek başta, dişilerle yavrular ortada, 3 yaşlı erkek de tabur sonunda muhafız. Bebekleri anneler göbeklerine dayayıp baş aşağı taşıyorlardı. Daha büyümüşleri annenin omzunda gidiyordu. Arkadaki erkeklerin küstahça salınan bir havası vardı. Başlarını dik tutuyorlar, gözleri parıltılar yansıtıyordu. Manfred üçünden en irisini seçti, dürbünün merceğinden izledi, emniyeti açtı, artı işaretini babunun alnına ayarladı. Saniyenin %1'i kadar bir süre nişan aldı, tetiği çekti. Tüfek omzuna tepti, kurşunun sesi vadide yankılandı, gürleyerek doruklarda uzaklaştı. Babun ters bir takla attı, ötekiler korkuyla haykırarak kaçıştılar. Manfred kalktı, tüfeğini omuzlayıp oraya yürüdü. Hayvanın vücudu hala kıpırdıyor, titriyordu. Ayağıyla onu çevirdi, alnındaki kurşun deliğini görüp memnuniyetle başını salladı. Bu kurşun özel yapımdı. İnsanı da 300 metreden böyle parmak boyunda yarayla devirirdi. Artık olabileceğim kadar hazırım diye mırıldandı kendi kendine. Sonra dağdan aşağı yürüdü. Ayrım sonu.